Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapmaya devam ediyoruz. Ve bugün hocamla birlikte çok önemli kanayan yaralarımızdan bir tanesi olan bir meseleyi konuşmaya başlayacağız. Meselenin başlığını söylemeden önce hocama bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz olsun.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de.
İnşallah.
Allah razı olsun hocam. Amin. Biz Ramazan ayı boyunca her gece birlikteyiz.
Elhamdülillah.
Cuma günleri de böyle ayrı bir bereket oluyor sizinle. Allah razı olsun hocam.
Sizlerden
çok
de Allah
çok
razı
teşekkür
olsun.
Ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Hocam bugün yeni bir başlıkla dinleyicilerimizi buluşturacağız. Yeni bir prensibi konuşacağız. Ahlak prensibini. Bizim son zamanlarda ciddi manada zaafımızın olduğu bir mesele, ahlak meselesi. Gençlerimize, çocuklarımıza, ev ahalisinin daha doğrusu gençlerimizin, çocuklarımızın böyle taviz verdiği, maalesef farklı şekillerde tezahür ettiği bir mesele bu mesele. Bir Müslümanın ahlaka bakış açısı ve ahlak prensibini gönül dünyasındaki değerlendirişi nasıl olacak diye sorsam buradan başlasak hocam.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Bu çok önemli bir konu. Aslında prensip olarak hem İslam'ın nezaketini hem zarafetini anlatma adına bir prensip olarak bizim müşahhas ve ameli diye isimlendirdiğimiz bu prensiplerin yedincisi aslında. Daha önce altı prensip üzerinde konuşmuştuk. Tabii burada şu çok önemli. Ahlaka bir tanım yüklemek, ahlakın ne olduğunu önce anlamak gerekli. Şöyle ifade ediliyor. Yani insandaki iyi veya kötü olarak vasıflandırılan manevi niteliklerin, huyların ve bunların etkisiyle ortaya çıkan irade davranışlarının bütünüdür diyorlar. Yani aslında burada insanın seciyesi, tabiatı, huyları bu anlamda huluk ya da hulk manasında Arapça'da böyle kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim ve sünnette ahlak tanımlanırken iyi ve kötü huyların fazilet ve reziletlerin karşılığı olarak işte hüsnül huluk, mehasünül ahlak, makarimül ahlak gibi ya da kötülüğü, kötü ahlakı ifade eden su'ül huluk, el ahlaku zemime gibi, el ahlaku seyyiye gibi ifadeler karşımıza çıkıyor. Günlük hayattaki kullanımlarda daha çok yeme, içme, sohbet, yolculuk vesaire ferdin içtimai davranışlarındaki edep kurallarının bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Bir kelime anlamı itibariyle de edebi karşılıyor çünkü. Kur'an-ı Kerim'de tabii adet ve gelenek anlamıyla ahlak Şuara ve Kalem suresinde geçiyor iki yerde. Ancak müştak olarak diyelim, yani o kelimenin müştak demek doğru değil de müradif eş anlamlısı diyelim. Eş anlamlısı olarak da bir, takva, hidayet, sırat-ı müstakim, sıdk, ameli salih, hayır, maruf, ihsan, hasene, istikamet anlamlarıyla güzel ahlakı kasteden ayetler birçok. Bir de kötülüğü ifade eden isim, dalal, fahşa, münker, bağı, seyyiye, heva, israf, fısk, fucur, hatiye gibi bir de zulüm anlamıyla kullanılan anlamlar söz konusu. Burada tabii kötü eğilimleri ifade eden heva kelimesi de yine ahlakı zemime olarak adlandırılıyor. Tabii buradaki asıl olan ihsan kıvamında ahlakın ne olduğunu anlamaya çalışmaktır. O zaman ahlak şöylece bir anlam kazanıyor, bir değer kazanıyor. Aslında insan olmanın, insanı insan yapanın temel vasıflarından, meselelerinden bir tanesi Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl ve irade neticesiyle ahlaklı olma, ahlaka tabi olmanın karşılığıdır. Çünkü hayvanatta böyle bir hassasiyet, böyle bir özellik yok. Çünkü onlarda sevki tabii vardır. Yani içgüdü dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kendisine yaratılış kodunda koymuş olduğu davranış bütünleri vardır. Yani bugün bir, çok af buyurun, bir köpekten dışarıda nezaket beklemeyiz. Ya da bir kediden letafet beklemeyiz. Ya da herhangi bir mahlukattan niye buradan çıktın diye beklemeyiz. Netice itibariyle onlarda irade ve ahlak, irade ve akıl Cenab-ı Hakk'ın takdiri üzeredir. Bu anlamda muhatap insandır. Ve insanı insan yapan da bu mahlukattan ayıran da temel hal, bu alamet, aslında ayırıcı alamet ahlaktır. Burada bizim her Müslümanın İlk olarak samimiyetle yaptığı imanda ahlakı aslında başlıyor. Amentü dediği zaman, amentü billahi dediği zaman burada aldatmaksızın, yani dil ile ikrar, kalb ile tasdik dediğimiz hadisenin kalbe dönen tarafının zaten ahlakı taşıdığını biliyoruz. Çünkü orada aldatma olmayacak, bir salih bir inanç olacak, iman olacak. Yine bu imanın davranışa dönüşmesinin karşılığında salih amel, aslında davranışın yönünü de belirler buradaki ahlaki karşılık ve güzel ahlakı bu anlamda hem muamilat hem de muaşeret karşılıklarıyla verir bize. Burada biz tabii Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak bilip onun bizi terbiye ettiğine razı olup bu haliyle onun methettiği ahlakla ahlaklanmada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inneke le ala hulukin azim dediği, sen yüce bir ahlak üzeresin dediği peygamberi bir adabı, edebi yakalamakla mükellefiz. Bunun muamelat tarafı, yani amentüde bir aldatma olmayacağı gibi muamelatta da bu olmayacak. Bunun karşılığı da malum, namazlarda inne salate tenhanil fahşa ifadesiyle karşılık vardır. Yani eğer namazlar gerçekten makbul ve kabul çizgisine girdiyse insanda dünyevi haliyle fuhşiyattan alıkoyma özelliğine sahiptir. Ondan dolayı namaz kılınacak ve kılınırken de o Allah'a ait olduğu bilinerek kılınacak ki insana daha sonrasında bir hani sportif faaliyet ya da herhangi bir akrobatik hareketlerin bütününün karşılığı değil, Allah'a imanın karşılığında bir ibadeti karşılar, ibadet olacak. O yüzden şöyle baktığımızda, nasıl ki amentüde bir ahlaki duruş söz konusuysa, ibadetlerde de bir ahlaki duruş söz konusu olacak. Bu neden önemli? Eğer ayeti kerimedeki inne salate tenha anil fahşayı, es salate ifadesini biz umum biraz daha genişleterek, açarak ibadetleri şumullersek, yani namazdır, namaz bir ibadettir ve namazın geneli ibadetlerin karşılığı olacak olursa, o zaman bizim namazımızda, zekatımızda, orucumuzda, haccımızda, yine yapmış olduğumuz zikirlerde vesairelerde de bir manevi bir ahlaklılıkla karşı karşıya kalacağız ki kabul olunmuş olduğu bizim daha sonraki hayatımızda bize yön vermesiyle ortaya çıkacak. Mesela şimdi oruç ayındayız, oruç tutuyoruz inşallah, Cenab-ı Hak kabul eylesin, makbul buyursun. Bunun karşılığı, eğer bundan sonraki, Ramazan'dan sonraki hayatımızda bizde bir değişiklik yaptıysa, olumlu anlamda söylüyoruz bunu, yani Cenab-ı Hakk'a yaklaştırdıysa, Kur'an ve sünnet çizgisine yaklaştırdıysa ve hayatımıza bu anlamda bir nizam getirdiyse, o zaman inşallah makbul oruçlar sadedine girmiş demektir. Yine hac da böyledir. Geldikten sonra bize bir düzen verdiyse inşallah kabul sadedine girmiş bir hac olmuştur diye dua ediyoruz. Ondan dolayı namazlarda nasıl ki bir kalp ve beden ahengi varsa, biliyorsunuz tadil erkan namazın esaslarındandır. Buradaki ahlak da bir tadili erkana esastır. Ne olacak? Her insan ahlakın kendisine vermiş olduğu hamide tarafını, yani övülen, Allah ve Resulü tarafından bize güzel olarak adlandırılan övülen tarafını, yani manevi bir kontrol içerisinde, kalbi bir kontrol içerisinde, vicdani bir kontrol içerisinde davranış kalıbı oluşturacak. Aslında manevi bir eğitim olacak bizim için. Bu ihsan kıvamında bir ibadeti, ihsan kıvamında bir muamelatı karşılayacak. Hatırlarsınız Cibril hadisinde mel ihsanu ve mel islamu sorularında en ta'budallaha ke enneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yarake ifadesi vardır. Yani sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor. İşte bu haliyle Cenab-ı Hakk'a hem ibadetlerinde hem de muamelatlarında, davranışlarında onu var olduğunu hatırında tutarak amel etmendir. Namazı da, alışverişi de bu şekilde yapmaktır. İşte buradaki ibadetlere gelen karşılığı, işte orucun, zekatın Allah'ı tefekkürle, yine nimetin gerçek sahibinin o olduğunu tefekkürle, bir farkındalıkla, yine hac ibadetini aynı şekilde bir ahiret provasını yaparcasına Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir son kıyamet sahnesini yaşar gibi bir hale getirdiğimizde, yine zikir çekerken Allah'ı kalbimizde sadece dilde Allah değil, kalpte de Allah ile var olduğunu bilircesine hareket etmeye başlayınca, müminde artık kaba saba hareketler olmaz, nezaketsizlik olmaz, nadan ve kırıcı davranışlar uzaklaşmaya başlar. Övülen, hamide olan, insanların rahmet gibi, merhamet gibi, muhabbet gibi, insanların kendisinde Allah'ı hatırlatır halleri. Yani diyor ya Efendimiz, mümin yüzüne bakıldığında Allah'ı hatırlatan kimsedir. O zaman bizim Allah'ı hatırlatırcasına bir iman kıvamı, bir manevi takviye yakalamamıza yardımcı olacak bu ahlak hali. Tabii günümüzde bu karşılıkları da olacak. Çünkü ayet-i kerime fe elhemeha fucuraha ve takvaha buyuruyor. Yani biz hem fucurla hem takvayla muhatabız. Kalbi olarak, nefsi olarak. Biraz önce sizin programın başında söylediğiniz, işte bugünkü neslimizin, bugünkü gençliğimizin ya da bugünkü toplumun savrulmalarında temelin olduğu ana mesele, buradaki hamide olan Allah'ın ve peygamberin bize takdim etmiş olduğu o güzel ahlakın artık içimizden ayrılıp bizim onlardan uzaklaşıp yerine başka türlü ahlak manzumesi altında bir şeylerin yerleştirilmesi. Hemen şunu bir anlamak lazım. Ahlak aslında evrensel bir kavramdır. Yani dünyanın her yerinde ahlaka anlam iyi ve güzel olarak yüklenir. Ancak iyi ve güzel kavramının içini nasıl yükleyeceksiniz? Mesela uyuşturucu kullanmak iyidir. Uyuşturucu kullanmak güzeldir mi diyeceksiniz? Yani evet, eğer böyle bir güzellik tanımı yaptıysa, iyilik tanımı yaptıysa, malumuz bu dönemlerde bununla alakalı çok ciddi mücadele veriyor devletimiz, Allah razı olsun onlardan. Ve çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Allah da eksik etmesin. Devamı da gelsin inşallah. Çünkü gençliğin savrulması bu seküler, bu dünyevi zevklerin karşılığında esareti karşılıyor. Şimdi güzel olarak takdim ediliyor. Mesela eşcinsellik güzel olarak takdim ediliyor. Ya da işte bu dilim varmıyor söylemeye, kadın kadına olan ilişkiler güzel olarak addedilmeye, hatta cinsiyet tercihleri kişi tarafından yapılırca söylemler, bunlar güzel gibi addedilmeye, malum fuhşiyatın adına güzel demeler, işte bakıyorsunuz insanlar harama düşmüş buna güzel demeler, kumar oyunu, kumara teşvikte güzel demeler, yani
güzellemeler yapılıyor.
Bu güzellemelerin karşılığında eğer ahlakın tanımındaki güzel ona oturuyorsa bu ahlak değildir. İşte oradaki ahlak evrensel anlamda güzelin karşılığı değildir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hırsıza göre çalmak ahlaktır. Ama güzel ahlaktır. Niçin? Çünkü o hırsızdır. Hırsız çaldıysa güzel iş yapmıştır. Ama bu hırsızlığın güzel olup olmadığını üst mercide tanımlayacak olan, ona kaide olarak iyidir ya da kötüdür diyecek olan merci kimdir? İşte biz burada bunu Allah ve Resulüdür deyince hırsızlık, evet, kötü bir kavram olmuş
yani
oluyor.
Ahlak kelimesi günlük hayattaki kullanımda biraz daha hocam huy,
evet,
yapılan iş olarak addedilmeye başlandı.
Evet. İndirgendi. Ve aslından çıkarılmaya, evet, uzaklaştırılmaya başlandı.
Ama takva ile buluştuğu zaman aslında ahlak tam anlamını kazanmış oluyor.
Buraya buluşturmak zaten İslam'ın, evet, derdi bu.
Kur'an ve sünnetle buluşturmak.
Kesinlikle. Yani seküler kavramlarda ya da dünyevi görüşlerde baktığımızda nefsaniyeti azdıracak maddi zenginliği, konforu, refahı, rahatı, insanların haz duygularını hedonik bağlamda, bunu hedonizmde konuşmuştuk hatırlarsınız. O bir takım dünyevi hedefleri önceleyerek işte servettir, şöhrettir, şehvettir, bunları da süfli gayelerle insanların karşılarına çıkardıkları zaman bu nefse hoş geliyor ve buna güzel anlamını verdikleri zaman ahlak orada boğulmuş oluyor. Yani ne yapmış oldu? Ahlakı seküler kavramla dünyevileştirerek aslından Kur'an ve sünnetten, evet, Allah ve Resulü'nün bize takdim ettiği asıl olması gereken mecradan uzaklaştırdılar, başka bir yere yaklaştırdılar. Buna şeytanilik, nefsanilik, süfli duyguları işin içerisine güzellemeler yaparak takdim ettikleri zaman bu da ne yaptı? Çocukların körpe dimalarını çeler oldu, caydırır oldu.
Evet. Bu şuradan başladı diyebilir miyiz hocam? İşte bir beyefendi veya bir hanımefendi namaz kılmıyor,
evet,
tesettürü yok. Ama işte günümüz tabiriyle oturmasını kalkmasını bilen, konuşmasını, evet, bilen, insanlarla güzel geçinen bir kişiye çok ahlaklı bir beyefendi, çok ahlaklı bir hanımefendi der olduk.
Tabii.
Bu yavaş yavaş o ahlak sınırını işte az önceki bahsetmiş olduğunuz senaryoya indirdi. Yavaş yavaş geri gitti. Yavaş yavaş, evet, geri gitti ve artık daha farklı şeyler yapanlara da biz ahlaklı demeye başladık. Evet. Neden? İşte belli başlı paradigmalara indirdik.
Evet.
İşte insanlara saldırmıyor oluşu, insanlarla iyi geçiniyor oluşu ama bir yandan da içki kullanıyor oluşu, farklı davranışları olan kişiler yine ahlaklı olarak adlandırılmaya başlandı.
Bu tanımları bize verenler, bu kapitalist duyguları, bu ahlaksızlığı bize yerleştirmeye çalışanlar. Şimdi burada şöyle bir şey var, bunu gözden kaçırmayalım. Bu kavramlar, ahlak kavramı gibi, edebi kavramı gibi, saygı kavramı gibi, büyük küçük, hı hı, kavramları gibi, bu kavramlar zamanında anlam, hı, ifade ediyordu. Yani birileri bu ifadeleri gördüğü zaman arkasında durduğu o ince ayrıntıyı görebiliyordu, anlayabiliyordu. Şimdi şöyle bir hadise var. Bu insanlar bir politika olarak şunu yapıyorlar. Eğer bir kavram ortadan kaldırılacak ve yerine başka bir anlam yüklenecekse önce o kavramın içini boşaltıyorlar. Hı hı. Mesela ahlak kavramının Kur'an ve sünnetin yüklemiş olduğu manada, edep kavramının Kur'an ve sünnetin yüklemiş olduğu manada muhtevasını boşaltıyorlar. Yerine daha sonra kendilerinin tayin etmiş olduğu anlaşılmasını istedikleri anlamları yüklüyorlar. Ve bunu bu şekilde servis ediyorlar. Yayınlarda da böyle yapıyorlar, kitaplarda, dergilerde, makalelerde yapıyorlar, görsel yayınlarda bunu yapıyorlar. İşte televizyonlarda ya da malum bu bazı platformlarda, sosyal platformlarda bunlar böyle takdim ediliyor. Yani bir kadının evinde göstermemesi gerektiği bir hal sosyal platformda gösterildiği zaman aa ne kadar da güzel olmuş, bu bir ahlak haline geliyor. Halbuki ahlaksızlığın kendisi o. Hı hı. Oradaki üst planda ahlaka vermiş olduğumuz tanım ortadan kaldırılıyor. Yerine başka bir anlam yükleniyor. Akabinde de o insanlar o kavramı artık o zannediyorlar. Yani yeni nesil, küçük çocuklarımız bizim bunlarla büyüdükçe, bunlarla hemhal oldukça o asıl anlamının olduğu ahlakı hamide olarak adlandırdığımız, övülen ahlak, Kur'an ve sünnet ahlakı diye adlandırdığımız ahlakı unutuyor. Yerine böyle bir ahlak kendisinde dizayn oluyor, yerleştiriyor ve ne anne tanıyor, ne baba tanıyor, ne büyük biliyor, ne küçük biliyor, ne tabir yerindeyse fuhşiyatın manasının ne olduğunu biliyor. Çünkü ekranlar böyle ona örneklenmişti. Platformlar böyle örneklemişti. Sokakta da bunu görüyordu. Demek ki olan ahlak budur, doğrusu da budur. Yani derler ya, hırsızın ahlakı çalmak. O zaman o hırsızlıkla yetiştiği zaman çalmayı kendisine marifet biliyor. Ve bunu yapmadığı zaman kendisinde bir çok afgürün enayilik hissediyor. İşte o yüzden ahlaki kıymetlerden mahrum kalındığı zaman burada ikinci bir usul de şu: bir muhteva değiştiriliyor, mana değiştiriliyor. İkincisi, sadece bilgi, ilerleme ve zenginlik takdim ediliyor. Yani insanlar bugün kendini bununla motive ediyor hayata. Yani öğreneceğiz, ilerleme kat edeceğiz ve zengin olacağız. Peki cuma namazı okundu, namaza gidecek miyiz? İşte ezan okundu, namaz kılacak mıyız? Ya da burada bir aldatma, bir hırsızlık yapacak mıyız? Ya da işte tezgahın arkasına olumsuzları koyup da sonra kutunun içerisine çaktırmadan atıp müşteriye teslim edecek miyiz?
O başka bir şey diyor.
O başka bir şey diyor. Yani onu bunun içerisine koymuyor. İşte biraz önce dediğimiz gibi, yani kimseye karışmıyor, kimseye bulaşmıyor. Çok edepli, saygılı konuşurken böyle gerçekten bir Kur'an ahlakı var gibi duruyor. Ama bakıyorsunuz ki galericilik yapıyor, arabanın kilometresini geriye çevirmiş. Bakıyorsunuz ki perte çıkmış arabayı, sıfır kilometre diye satmış. Şimdi bununla bu aynı şey mi?
Evet.
Yani bir vakanın sadece görünürdeki hali ahlakın karşılığı değildir. Böyle zahiri bir anlam yüklemeye çalıştılar. Bu da kasten yapılıyor. Yani bu kapitalizmimize vermiş olduğu bir dayatmadır aslında. İnsanlar bununla şefkati unuttu, fedakarlığı unuttu, cömertliği unuttu, ikram etmeyi unuttu. Yani sadece kendi âli menfaati. Çünkü bu tamamen pragmatist ve egoist bir tavrın karşılığıdır. Pragmatist, faydacı. Kendinden başkasını düşünmez ve egoisttir, kendinden başkasını düşünmez. Hodgâm'dır, diğergâm asla olamaz. Yani kendinden başkasını hayata, yani ondan îsâr beklemeyin, ondan sadaka beklemeyin, ondan infak beklemeyin, ondan ihtiyaç sahibine bir bardak su vermesini beklemeyin. Çünkü artık bencilleşmiş bir ruhun kendinden başkasının var olduğunu kabul etmeyen bir anlayışın karşılığı olmuş. Bu kasten yapılıyor. Çünkü insanlar başka türlü köleleştirilmez. Şuur birlikte verilir. Bir araya gelirseniz, içtimaileşirseniz, bakın bizim namazımız ne kadar güzel örnektir bu anlamda. Her şeyi öğretir bize namaz. Toplum içerisinde davranmayı öğretir, oturmayı öğretir, kalkmayı öğretir, konuşmayı öğretir, yeme içmeyi öğretir, her şeyi öğretir. Yani bir namaz ibadeti deyip geçmemek lazım. Hazırlık safhasından tutun, mescitten çıkışınıza kadar size bir senkronizasyon, bir uyum öğretir, bir düzen öğretir, bir nizam öğretir namaz. Bunu da ellerinden aldığınız zaman toplum toplumu, hani bir ara hatırlarsınız, toplumsal baskı, toplumsal baskı, toplumsal baskı, işte toplum baskısı diye böyle ifadeler kullanılıyordu. İşte bize etki etmeyin, biz kendi özgür alanımızda düşünecek durumdayız. Olur mu? Ve taavunu alel birri ve takvayı nereye koyacağız o zaman?
Ya.
Yani biz iyilikte yardımlaşacağız. Biz birimizde hata gördüysek bu hatanın giderilmesi için birbirimizi uyaracağız. Ve la taavunu alel ismi vel udvan. Yani biz kötülükte, düşmanlıkta yardımlaşmayacağız. Hani biz birbirimize muhabbet duyacaktık? Hani alâ terahumihim, alâ taatufihim kemeseli ceset idi. Yani onlar birbirlerine merhamette, onlar birbirlerine muhabbette bir ceset gibidirler. İzeşteka udvuhu küllü. Bir uzuv rahatsızdıysa bütün uzuv hasta olacaktı hani. Şimdi yanımızda komşumuz ölüyor, kimsenin haberi yok. Yani bunu da kendince bir meşru zemini oturtuyor. Yani benim kendimden başka işlerim de var. Yani ben bu işlerin yanında bir de onunla mı uğraşacağım diye. Malum Ramazan ayındayız. İftarlar veriliyor, sohbetler yapılıyor, vaazlar yapılıyor, işte programlar yapılıyor. Buralarda devamlı bir ortak şuur dikkatinizi çekerse biz Ramazan'ı ortak tutuyoruz. Orucu ortak tutuyoruz. Evet. Ve birliktelik şuurunu bize veriyor. Bize Batı bunu tamamen kendi yaptığını güzelleyerek takdim etmeye çalışıyor. Ama biz onların geçmişini de biliyoruz. Yani bugünkü evet. Gazze'de yaşadıklarımız, Filistin'deki kardeşlerimizin, Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadıkları, daha dün Suriye'de yaşadıklarımız, işte bizim Uygur Türklerine yapan bu Çin zulmü, evet, sahile baktığınız Japonya'ya atılan, Hiroşima'ya atılan bomba, öbür tarafta Lenin Stalin dönemlerindeki o kafataslarından yapılan kuleler, bunlar bizim eserimiz değil, bunlar onların eseri. Onlar kendilerini ahlaklılığa teşmil etmeye çalışırlar. Ama bu ahlaklılığın yanında kendilerinden başkasını düşünmeyen, egoist, pragmatist, faydacı ve kendi çıkarından başkasını düşünmeyen bir anlayış söz konusu. Şimdi günümüzde bu gençlik ve ailelere ısrarla burası verilmeye çalışılıyor. Israrla. Yani insanlar o Allah ve Resulü'nün o övülmüş yüce ahlakından çekilip birilerinin ama kimin olduğu belli olmayan nefsi, şehevi, hırsi, istek, sadece dünyadaki konforu hedef alan hedefler veriliyor. Biz bunu okullarda da görüyoruz. Öğrencilerin ders seçimlerinde görüyoruz. İşte bakıyoruz, işte üniversite tercihlerinde görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim öğreten, İslami ilimlere bir hassasiyeti olan anne babanın bile artık gününde sadece yılda 40 günlük bir programa tabi olma, bu dini öğrenmeye yeter algıları oluşuyor. İşte bir de elhamdülillah iyi ki var. Ramazan ayı gibi yine böyle mübarek gün ve gecelerde bir hissiyat, bir şuur oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bu yetmiyor. Evet. Neticede yıl bir aydan ibaret değil. Neticede yıl 40 günden ibaret değil. Yani bu yıl 365 günden ibaret. Allah 80 yıllık ömür verdiyse belki 1000 günlük, belki 1000 aylık yıldan ibaret. Bunların her birini düşündüğümüzde aslında bir sapkınlığın, bir yanlışlığın karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, müsaade ederseniz hadisle bitireyim. Efendimiz men ra'a minkum munkeran felyugayyirhu bi yedi buyuruyor. Yani bir münker görüldüyse elle müdahale edilecek. Fe illem yastati'u, güç yetmezse fe bi lisani, dille müdahale edilecek. Fe illem yastati'u fe bi kalbi ve zelke da'ful iman. Bu da olmazsa buğz edeceksiniz. O da imanın en alt noktasıdır diyor Peygamberimiz. O zaman şu, Müslüman içtimai bir varlıktır. Toplumun akışından, girişinden sorumludur. Buna göre kendinde bir medhedilmiş ahlakı Kur'an ve sünnet çerçevesinde edinmek ve bununla beraber hayata da tatbik etmekle mükellefiyeti var.
Eyvallah. Bunu nasıl başaracağız diye sorayım hocam. İnşallah. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim.
Peki inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Sizlerden de.
Gönlünüze sağlık. Allah çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.